Ayrım 6.
3. Sonunda valiyle de görüşüldü. Sayın Ivan Osipovich kente adım atar atmaz kulüpten gelen şikayeti öğrendi. Kuşkusuz bir şeyler yapmak gerekti ama ne? Sevimli ihtiyarımız epey zor durumdaydı çünkü genç akrabasından kendisi de biraz çekiniyor gibiydi. Bununla birlikte sonunda şöyle bir çözüme vardı. Nikolay Vsevolodovich'i etkileyip aşağıladığı kişiyle kulüptekilere özür dilettirmek, hatta gerektiğinde yazıyla, sonra onu tatlılıkla bir süre buradan uzaklaştırmaya ve örneğin İtalya'da ya da Avrupa'nın herhangi bir yerinde bir oyalama gezisine çıkarmaya kandırmak. Valinin evine her zaman aileden biri gibi girip çıkan delikanlı bu kez kabul salonuna alındı. Valinin güvendiği memurlardan Alexey Telyatnikov bir masanın köşesinde paketleri açmaya uğraşıyordu. Arka kısımda salonun kapısına en yakın pencerenin önünde şişman şişman sağlıklı bir albay oturuyordu. Kentimizden geçerken eski bir arkadaşı olan valiyi ziyarete gelmişti. Sırtı salona dönüktü. Golos gazetesine göz gezdiriyordu. Arkasında olup bitenlerden haberi yoktu. Dipnot, Golos, Ses Gazetesi. Ivan Osipovich hemen fısıltıyla konuşmaya başladı ama ne de olsa dili biraz dolaşıyordu. Nikola hiç de sevimli olmayan bir yüzle bu söylevi dinlemeye başladı. Yaman bir sancıyı yenmeye çalışan bir hali vardı. Kaşları çatık, gözleri inik, rengi sapsarıydı. Bu arada yaşlıcık, ''Sizin Nikolay'' dedi, ''soylu, iyi bir yüreğiniz var. Çok kültürlü bir insansınız. Kibar ve yüksek çevrelerde yaşadınız. Burada bile bugüne kadarki tutum ve davranışlarınız herkese örnek olacak biçimdeydi. Hepimizin çok sevdiği, saydığı annenizin övüncüydünüz. Oysa şimdi işler herkesi şaşkınlığa ve üzüntüye düşüren bir biçim aldı. Sizin de ailenizin yakın bir dostu, kişiliğinize karşı içten ilgi duyan bir yaşlı, sözleri batmayacak bir akrabanız olarak konuşuyorum. Sizi bütün toplumsal kuralların ve değerlerin dışında böylesi tuhaflıklar yapmaya yönelten nedenin ne olduğunu bana açıkça söyleyin. Ancak aklından zoru olan birinin yapabileceği bu çılgınlıkların anlamı ne? Nikolay öfke ve sabırsızlık içinde dinliyordu. Birden gözlerinde hileci, alaycı bir ifade yanıp söndü. Aksi bir sesle, ''Bunu size söyleyeceğim.'' dedi. Arkasına dönüp bir göz attıktan sonra valinin kulağına eğildi. Terbiyeli Alexey Telyatnikov, pencereye doğru 3 adım kadar daha uzaklaştı. Albay gazetesinin arkasında öksürdü. Zavallı Ivan Osipovich bir şeyden kuşkulanmadan kulağını ona uzattı, söyleyeceği şeyi merakla bekledi. İşte o zaman olanaksız ama öte yandan bir bakıma açıkça bilinen bir şey oldu. Yaşlıcık Nikolay'ın kendisine pek ilginç bir şey söyleyeceğini sanırken, birdenbire kulağının üst kısmını dişleriyle yakaladığını ve şiddetle ısırdığını hissetti. Soluğu boğazında düğümlendi, titremeye başladı. Kendi kendine benzemeyen bir sesle, ''Bu şaka da ne oluyor Nikolay?'' diye inledi. Alexey ile albay henüz olan bitenin farkına varmamışlardı. Zaten onları da görmüyorlardı. Onlar iki adamın pek özel bir konuşmaya daldıklarını sanmışlardı. Bununla birlikte yaşlının dehşet içindeki yüzü onları telaşa düşürmüştü. Önceden aralarında kararlaştırıldığı üzere hemen yaşlının imdadına koşmak mı yoksa biraz beklemek mi gerektiğini kestiremeden gözlerini açarak birbirlerinin yüzüne baka kaldılar. Herhalde Nikolay duraksadıklarını gördü ki Ivan Osipovich'in kulağına dişlerini büsbütün geçirdi. Zavallı kurban, ''Nikolay, Nikolay yeter artık, eşek şakasını geçti bu.'' diye bir kez daha inledi. Bir dakika daha geçseydi adamcağız kesinlikle korkusundan ölecekti. Bereket insafsız acıdı da zavallının kulağını bıraktı. Tam bir dakika ölümle dirim arasında kalan yaşlı hemen fenalaştı. Yarım saat sonra Nikolay'ı tutuklayıp karakola götürdüler, özel bir hücreye tıktılar ve kapısına da sıkı buyruk verilmiş bir nöbetçi koydular. Bu sert tutum bizim sevimli valimizin ılımlı doğasına uygun düşmüyordu. Ama öylesine kızmıştı ki bütün sorumluluğu üstlenmekten ve Varvara Petrovna'yı kızdırmaktan çekinmemişti. Oğlunun tutuklandığını duyunca kadın küplere bindi, hemen meseleyi açıklamasını istemek üzere İvan Osipoviç'e koştu. Valinin kendisini kabul etmemesi bütün kenti şaşırttı. Kadın bile düş gördüğünü sanıyordu. Sonunda her şey anlaşıldı. Gece saat 2'de o zamana kadar pek suskun oturmuş, dahası uyumuş olan tutuklu birdenbire ortalığı ayağa kaldırmaya başladı. Kapıyı deli gibi yumrukladı. Kapının dar penceresindeki parmaklığı insanüstü bir güçle zorlayıp söktü, camı kırdı ve elleri kan içinde kaldı. Karakol nöbetçi subayı adamlarıyla bu kudurmuşu bağlayıp etkisizleştirmeye koştu. Ama bölmeye girince onun titremeli bir hezeyan nöbeti geçirmekte olduğunu gördüler ve evine annesine götürdüler. Bu olay bilinmeyen her şeyi aydınlattı. Kentimizin 3 doktoru hastanın aşağı yukarı 3 günden beri şiddetli sayıklama nöbetleri olduğunu ve bu zaman içindeki hareketlerinin bir kasıtla, üstelik kurnazlıkla yapılıyormuş gibi görünmesine karşın irade ve düşünmenin tas tamam dışında olduğuna karar verdiler. Zaten olaylar da bu düşünceyi doğruluyordu. Demek ki Liputin herkesten fazla anlayış göstermişti. İvan Osipoviç ince ve duygulu bir insan olduğu için pek üzüldü ama pek fazla utanması Nikolay Vsevolodovich'in aklı başındayken de en delice davranışlarda bulunabileceğini sanmış olduğunu gösteriyordu. Davranışlarından sorumlu olmayan bir hastaya karşı takındıkları tavırdan ötürü kulüpte de herkes birbirinden utandı. İçlerinde birinin olsun bu derece akla sığmaz davranışlar karşısında elini şakağına koyup düşünmemiş olmasına şaştılar. Elbet olumsuz düşünenler de yok değildi ama onlar da uzun zaman tutunamadılar. Nikolay 2 aydan fazla yatakta kaldı. Konsültasyon için Moskova'nın en ünlü doktorlarından birini getirdiler. Bütün kent halkı Varvara Petrovna'ya geçmiş olsuna geldi. O da hepsini bağışladı. İlkbaharda iyice iyileştikten sonra oğluna İtalya'ya bir yolculuk yapmasını önerdi. Nikolay bunu bir şey söylemeden kabul etti. Tanıdıklarına veda etmesini, bu sayede de üzmüş olduğu kimselerin gönlünü almasını söylediği zaman genç adam aynı uysallığı gösterdi. Üstelik bunu son derece uygun buldu. Kulüptekiler Pyotr Pavlovich Gaganov'un evine kadar giderek pek kibarca konuşup anlaştığını, ötekinin de bundan sevinç duyduğunu söylediler. Ziyaretlerinde Nikolay pek ağırbaşlı, hatta biraz da dalgındı. Her gittiği yerde kendisini büyük bir ilgiyle karşıladılar ama herkeste biraz utanma vardı. İtalya'ya gideceğini bildirdiklerinden içleri biraz rahat ediyordu. İvan Osipoviç'in iznini almaya gittiği zaman yaşlıcık kendini tutamadı, ağladı. Ama boynuna sarılmaya son dakikada bile cesaret edemedi. Doğrusu aranırsa çoğumuz hala onun bütün kent halkıyla alay ettiğine, hastalığının da yapmacık olduğuna inanmıyorduk. Nikolay Liputinlere de uğradı. Zekanız için söyleyeceğim şeyi nereden bildiniz de Agafya'ya o cevabı vermesini söylediniz merak ediyorum diye sordu. Liputin gülerek, çünkü ben de sizi zeki bir insan olarak tanıyorum da ondan dedi. Vereceğiniz cevabı önceden bilebildim. Oldukça isabetli. Yalnız sorabilir miyim, Agafya'yı bana gönderdiğiniz zaman beni bir deli değil de akıllı bir adam diye mi düşünüyordunuz? Çok zeki, çok anlayışlı bir adam diye, yalnız aklınız pek yerinde değilmiş gibi geldi bana. Siz de hemen o an düşüncemi sezdiniz, bana Agafya ile zeki bir adam olduğumu belgeleyen sözü gönderdiniz. Nikolay Vsevolodovich kaşlarını çattı. Yo, bunda aldanıyorsunuz. Sorun şu ki kendimi pek iyi hissetmiyordum diye mırıldandı, sonra bağırdı. Yani aklım başımda olarak sahiden ona bunu sordurabileceğimi mi sanıyordunuz? Bunu ne diye yapacakmışım? Liputin karşılık vermedi ama şaşırdığı yüzünden belliydi. Nikolay hafifçe sarardı ya da Liputin'e öyle geldi. Her neyse oldukça tuhaf bir düşünce biçiminiz var diye genç adam devam etti. Yalnız Agafya'yı farkındayım elbet, bana sövsün diye gönderdiniz. Sizi düelloya çağıracak değildim ya. Ya ya sahi, düello yanlısı olmadığınızı söylediler. Liputin yüzünü ekşiterek, bu bir Fransız geleneğidir diye cevap verdi. Milliyetçisiniz herhalde. Liputin'in yüzündeki sıkıntı arttı. O sırada masanın görünür bir yerinde Fourier'in konsideranına gözü ilişen Nikolay seslendi. Hele hele ne görüyorum? Yoksa Fourier'ci misiniz? Hani olabilir de, peki ya bu? Diye ekledi, bir yandan da kitabın kapağında parmaklarını tıkırdatıyordu. Fransızcadan çevrilmiş değil mi? Liputin, hayır Fransızcadan çevrilme değil diye sinirli bir sesle cevap verdi. İnsanlığın ortak dilinden çevrilme olacak, yalnız Fransızcadan değil, toplumsal insanlık cumhuriyetinin, kardeş uluslar uyumunun dilinden, yalnızca Fransızcadan değil. Nikolay bir daha güldü. Tuhaf, böyle bir dil yok ki. Kimi vakit küçük bir şey bile dikkatimizi çeker ve uzun zaman zihnimizi kurcalar. Stavrogin'e ilişkin şeyleri ileride uzun uzadıya anlatacağız. Ancak tuhaflık olsun diye şuna işaret edeyim ki, kentimizde kaldığı süre içinde edindiği izlenimlerden hiçbiri Nikolay Vsevolodovich'in kafasında Liputin'le geçen bu konuşması kadar iz bırakmadı. Küçük bir taşralı memur, kıskanç, kaba, buyurgan bir ev erkeği, aşağı tabakadan bir tefeci, sofra artıkları ve yanmış mumları kilitleyen bir cimri, kısacası bir Liputin, kalkıp Tanrı'nın bilmem hangi bir geleceğin toplumsal cumhuriyetinden, bir uluslararası uyumdan dem vursun, gelecek mutlu günlerin düşsel tablolarını gençlerin gözleri önünde hayran hayran canlandırsın, şaşmak için. Hem bu adam bunun pek yakında Rusya ile bizim ilde olacağına, kendi varlığına inandığı gibi inanmıyordu. Üstelik bütün bunlar biriktirdiği parayla yaptırdığı evceizinin bulunduğu, ikinci kez evlenerek Drahoma adı altında para aldığı bu yerlerde olacaktı. Oysa kendisi de içinde yüzlerce fersah uzaklıkta, bütün dünyanın insanları, toplumsal cumhuriyeti ve uyumuna üye olabilecek bir tek insan bile yoktu. Nikolay kimi vakit bu beklenmedik Fourier'ciyi anımsarken şaşkınlıkla bu insanlar da nasıl türüyor Tanrı bilir diye düşündü. 4. Prensimiz 3 yıldan fazla bir zaman yurt dışında kaldı. Böylece kentimizde aşağı yukarı unutuldu. Stepan Trofimovich'in söylediğine göre hemen bütün Avrupa'yı dolaştıktan sonra Mısır'a, oradan da Filistin'e kadar gitmişti. Sonra kim bilir nerede bir İrlanda bilim kuruluna yamanmış ve gerçekten de İrlanda'ya kadar gitmişti. Gene öğrendiğimize göre bir kış bir Alman üniversitesinde kurslara devam etmişti. Annesine 6 aydan 6 aya mektup yazıyordu. Hatta kimi zaman mektupların arası daha da uzuyordu. Pek seyrek haber almasına karşın Varvara Petrovna oğluna darılmıyordu. Çünkü ilişkileri bu biçimde düzene girmişti. O da bunu olduğu gibi benimsiyordu. Ama yokluğu da pek içine dokunuyor. Kimseye bir şey söylememekle birlikte oğlu bir türlü gözlerinin önünden gitmiyordu. Üstelik Stepan Trofimovich'ten bile biraz uzaklaşır gibi olmuştu. Kendince bir takım tasarılar hazırlıyordu, eskisinden daha cimri görünüyordu. Paraya düşkünlüğü ne denli artarsa, kumarda sürekli yitiren Stepan Trofimovich'e de o denli kızıyordu. Sonunda içinde bulunduğumuz yılın Nisan'ında Varvara Petrovna Paris'ten çocukluk arkadaşı, o da bir general karısıydı, Praskovya Ivanovna Drozdova'dan bir mektup aldı. İki kadın 8 yıldan beri birbirini görmüyor, mektuplaşmıyorlardı. Praskovya Ivanovna, Nikolay Vsevolodovich'le pek içten görüşüyoruz diye yazıyordu. Kızım Liza ile pek sıkı fıkılar. Bu yazı İsviçre'de Verneau-Montreux'de geçirme kararındayız. Nikolay da bizimle gelmek istiyor. Bu onun hesabına unutmayacağımız bir özveri. Çünkü şimdi Paris'te Kont K'ler onu oğulları gibi sayıyorlar, hatta hemen hemen orada yatıp kalkıyor. Kont K, Petersburg'da pek ünlü biriydi. Mektup kısaydı, herhangi bir fikir yürütmeksizin yalnızca olup bitenleri anlatıyordu. Gerçi amacını açıkça ortaya koyuyordu ama Varvara Petrovna uzun boylu düşünmedi, hemen kararını verdi, yol hazırlığını yaptı. Nisan'ın ortalarında yanına Daşa'yı da, Şatov'un kız kardeşi, alarak Paris'e yola çıktı. Oradan İsviçre'ye geçti ve Temmuz'da Rusya'ya döndü. Daşa'yı Ağustos sonlarında bizim buraya geleceklerini vaat eden Drozdovların yanında bırakmıştı. Drozdov ailesi ilimizde pek zengin bir mülke sahipti ama General Ivan Ivanovich'in, Varvara Petrovna'nın eski dostu ve kocasının askerlik arkadaşı, görevi yüzünden bir türlü gelip kalmaya olanak bulamamışlardı. Geçen yıl general ölünce yaslı karısı Praskovya Ivanovna kızıyla birlikte Avrupa'ya gitti. Bu yolculuk türlü nedenlerle yapılmıştı. Kadıncağız ayrıca yaz sonu Verno Montre'de üzüm kürü yapmak istiyordu. Rusya'ya döndükten sonra da temelli buraya yerleşmeyi tasarlıyordu. Kentte büyük bir evleri vardı. Yıllardan beri içinde kimse oturmadığı için panjurları hep kapalı dururdu. Drozdovlar zengin kimselerdi. Göz dolduran bir düğünden sonra süvari kıdemli yüzbaşı Tuşin'le birinci kez evlenen Praskovya Ivanovna, pansiyon arkadaşı Varvara Petrovna gibi varlıklı bir mülk sahibinin kızıydı. Babası kızına zengin bir çeyiz düzmüştü. Kıdemli yüzbaşı Tuşin de hem varlıklı hem de kimi yetenekleri olan bir insandı. Öldüğü zaman 7 yaşındaki tek kızı Liza'ya iyi bir servet bırakmıştı. Şimdi 22'sine yaklaşan Lizaveta Nikolayevna'nın ikinci kocasından çocuğu olmayan annesinin ölmesiyle kendisine kalacak miras hesaba katılmaksızın 200 bin ruble kişisel serveti bulunduğu hiç çekinmeden söylenebilirdi. Varvara Petrovna yolculuğundan memnun kalarak ocağına döndü. Praskovya Ivanovna ile kaynaşmış olmasına pek seviniyordu. Gelir gelmez hemen oturup Stepan Trofimovic'e olanı biteni anlattı. Hatta bir zamandan beri hiç yapmadığı şeyi yaparak ona epey açıldı. Stepan Trofimovic parmaklarını şaklatarak yaşasın diye bağırdı. Sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Çünkü dostu yurt dışındayken çok hüzünlenmişti. Avrupa'ya giderken Varvara Petrovna ona doğru dürüst bir hoşça kal bile demediği gibi bu karı kılıklı herif dilini tutamaz da bir halt ederse diye tasarılarından da bir şey açmamıştı. Zaten o sıralarda ona pek öfkeliydi çünkü gene kumarda soyulmuş soğana dönmüş olduğu ortaya çıktı. Ama adamcağıza çok çektirdiğinin farkına vararak daha İsviçre'den yola çıkmadan önce dönüşte artık onun gönlünü almak gerektiğini hissetmişti. Bu apansız ve gizemli gidişten zaten adam akıllı sersemlemiş olan Stepan Trofimovic sanki inadınaymış gibi başka bir takım tersliklerle de karşılaşmıştı. Varvara Petrovna'nın yardımı olmadan altından kalkamayacağı eski ve önemli bir borç işi başına dert olmuştu. Bundan başka o yılın Mayıs ayında iyi yürekli valimiz Ivan Osipovic ortaya çıkan kimi yolsuzluklar yüzünden işinden alınmış ve yerine Andrei Antonovich von Lemke adında yeni bir vali gelmişti. Bu durum bütün taşra çevresinin Stavroginlere ve dolayısıyla Stepan Trofimovic'e karşı tavrını hissedilir derecede değiştirmeye başlamıştı. Daha şimdiden hiç de hoş olmayan bir takım durumlar ortaya çıkıyordu. Varvara Petrovna'sız kalınca o herhalde pek ürkmüştü. Yeni valiye kendini pek tehlikeli bir adam diye tanıtmalarından çok korkuyordu. Kimi hanımların Varvara Petrovna ile daha şimdiden görüşmemeye karar verdikleri inanılır bir yerden kulağına çalınmıştı. Yeni valinin karısı sonbahardan önce gelmesi beklenmiyordu. Söylendiğine göre pek kibirli bir kadınmış ama hiç olmazsa gerçek aristokratmış. Bizim bahtsız Varvara Petrovna nerede, o nerede diyorlardı. Onun bunun ağzına bakılırsa yeni valinin karısıyla Varvara Petrovna önceden sosyedede karşılaşmışlar ve düşman olarak ayrılmışlardı. Nitekim Varvara Petrovna şimdi Bayan von Lemke'nin adını duymaya bile dayanamaz, fena olurmuş. Varvara Petrovna'nın kendisine güveni, utkun görünüşü ve duyduğu bu söylentilere dudak büküşü, Stepan Trofimovich'in bozuk sinirlerini yatıştırdı. Birden neşelendi. Yeni valinin gelişi hakkında gülünç şeyler anlatmaya koyuldu. Bir hava, bir kırıtma içinde sözleri uzata uzata, "Pek değerli dostum," diyordu. Genellikle bir Rus valisinin, hele yeni bir Rus valisinin ne demek olduğunu kuşkusuz bilirsiniz. Yani henüz çiçeği burnunda ne oldum delisi bir valinin. Fransızca devam etti. Bu bitmez tükenmez Rusça sözcükler ama mevki sarhoşluğu denen şeyin ne olduğunu öğrenmiş olacağınızı sanmıyorum. Mevki sarhoşluğu mu? Hayır, ne demek bilmiyorum. Bu, bilirsiniz, bizde bir sözcükle küçük değersiz bir adamı alın, rastgele bir tren istasyonuna bilet memuru yapın, sonra ondan bilet almaya gidin. Bu değersiz adam size ne kadar güç sahibi bir adam olduğunu göstermek için Jüpiter kendisini koruyormuş gibi bir tavır takınır. Biletinizi keserken her haliyle, görüyorsun ya, bıçağımın altındasın der. İşte mevki sarhoşluğu dediğim bu. Bir sözcükle Avrupa'daki kiliselerimizden birinin zangocu ama pek dikkati değer, tam büyük perhiz duası başlayacağı sırada Eyüp peygamberin kitabını ve ilahilerini bilirsiniz, İngiliz bir aileyi kapı dışarı etmeye kalkışmış. Bunu bir yerde okudum ve bunu yalnızca yabancıların Rus kiliselerine elini kolunu sallayarak giremeyeceklerini, vaktinde gelmeleri gerektiğini bahane ederek yapmış. Kadınların bir bayılıp bayılmadığı kalmış. Bu kilise zangocu da işte mevki sarhoşluğuna tutulup elindeki iktidarı göstermek istemiş. Olabilirse kısa kesiniz Stepan Trofimovich. Bay von Lempke şimdi ilçeleri dolaşmaya çıktı. Bir yerde okudum Andrei Antonovich, Ortodoks Alman Rusuysa da ona diyeceğim yok. 40 yaşlarında epeyce yakışıklı biri. Sonra hakçasını söylemeli. Yakışıklı olduğunu nereden çıkardınız? Koyun gibi gözleri var. Çok doğru. Ben kadınların düşüncesini söylüyorum. Başka şeylerden söz edelim Stepan Trofimovich, rica ederim. Sırası gelmişken siz ne zamandan beri kırmızı boyunbağı takıyorsunuz? Bu yalnız bugün böyle.